Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'de yeni bir bölüme geldik. Bu bölümde Müslümanların birbirlerine müjdeyi hak edecek hayırlı işlerde müjde vermesi, mutluluğunu paylaşması, sevincini paylaşmasına dair hadis-i şerifler var, ayetler var. Bu bölümü okumadan önce bir hakikati zihnimizde tekrar tazeleyelim. Bu hakikat da şudur. İslamiyet ve Müslümanlık ibadet dinidir, doğru. Hayat dinidir aynı zamanda. Bu da doğru. Ne demek hayat dinidir? Yani insan nerede yaşıyorsa, yaşadığından dolayı ne yapıyorsa, İslamiyet oradadır. Yani hacca gidenin haccını tebrik etmek diye bir iş vardır. Cenazesi olanın acısına, taziyesine katılmak diye bir şey vardır. Düğünde dua etmek vardır. Yani Müslümanlık elinde tesbih ile Sübhanallah demek olduğu kadar mübarek olsun, gözünüz aydın olsun da demektir. Bu dünyevi bir şey de olur. Uhrevi bir konu da olur. Müslümanlığı camiye kilitleyip bırakamayız. Tesbihten başka bir şeyle konuşulmaz diye daraltamayız. Bu dinimize bühtan olur. Maazallah. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflere geçmeden önce ayetler var. Bu ayetleri sırayla okuyalım Hafız Salih. Ondan sonra hadis-i şeriflere geçeriz. Buyurun.
Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele.
Yani sözde kalite seçer Müslüman demek ki. Herkes konuşuyor, her şeyi dinliyoruz ama kaliteli, orijinal, güzel şeyler seçiyoruz demektir bu. Devam.
Tevbe suresinin 21. ayeti. Rableri onları kendisinden bir rahmet, sonsuz hoşnutluk ve içinde kendileri için tükenmez nimetler bulunan cennetlerle müjdeler.
Müjdeleme Allah da yapıyor demek. Yani ne diyor ayet? Yübeşşiruhum Rabbuhum. Rableri onları müjdeliyor. Demek ki bizim sözlüğümüzde müjdelemek diye bir kelime var. Bu düğünde olur, sevinçli her anda olur, hastanın iyileştiği müjdelenir, tahlillerin güzel çıktı diye tebrik edilir, dua edilir. Bizim şeriatımız buna kapı açmış. Devam.
Fussilet suresinin 30. ayetinde size vaat olunan cennetle sevinin.
Yani cennet müjdesi ne mutlu. Allah-u Teala bunu söylüyor. Devam.
Saffat suresinin 101. ayeti. Biz de onu yumuşak huylu bir oğlanla müjdeledik.
Demek ki oğlun olacak ve yumuşak huylu olacak diye müjdelenmiş. O zaman çocuğu olan bir anneye, bir babaya ne güzel tebrik ederiz. Demek de Kur'an terbiyesinden kaynaklanıyor.
Hud suresinin 69. ayeti. Andolsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdiler.
Evet. Devam.
Ve Hud suresinin yine 71. ayetinde de İbrahim'in karısı da ayakta durmuş, dinliyordu. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
Evet. Yani ailece bir müjde verilmiş demek ki. Bir ayet daha okuyalım.
Âl-i İmran suresinin 39. ayeti. Zekeriya mabette durmuş, namaz kılarken melekler ona Allah seni Yahya ile müjdeliyor.
Yani oğlun olacak manasında. Son ayeti okuyalım.
Ve yine aynı surenin 45. ayeti. Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Mesih, yani Meryem oğlu İsa'dır.
İsa'dır. Kur'an ayetlerinde bu müjde kelimesi kullanılıyor. Elbette bu bizim lakaytlık yapmamız, ibadetlerle ihmal etmemiz, birbirimize yalan söylememiz gibi maazallah yanlış işlerin sebebi değil. Müslümanlık ciddiyetimiz yine duruyor. Heybetimize dokunmuyoruz ama Allah'ın izniyle bu dinde Müslümanın müjdelenecek işleri de var. Hayatın içinde bunlar. Dünya ve ahiret işimiz hangisi olursa olsun müjdelemek, müjdelenmek bizim sözlüğümüzde olan şeylerdir. 709. hadisi şerife geldik. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı, annemiz Hadice radıyallahu anha ile ilgili bir müjde söz konusu. Cennetteki pozisyonuna yönelik bir müjde, en üst makamdan gelen bir müjde. Okuyalım, onun üzerine söyleyecek sözlerimiz var.
Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muavi Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anhayı cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmayıp hiçbir yorgunluğun hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir köşkle müjdeledi.
Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir müjdeyi hanımı ve annemiz Hatice radıyallahu anhaya hayattayken söylemiş. Demek ki ehilsen, makamın varsa, Cebrail geliyorsa ahiretle ilgili müjde yapabiliyorsun. Biz bunu ahiret için yapamıyorsak da dünyevi bir mutluluğu paylaşmak için yapabiliriz. Burada Hatice annemizin radıyallahu anha faziletleri ve üstünlükleriyle ilgili söze gerek yok. Efendimiz aleyhisselamın 6 çocuğunun annesi, müminlerin anası, elbette ki ona cennette incilerden yapılmış gürültülerin, dertlerin olmadığı köşkler müjdelenecek. Allah-u Teala onun girdiği cennetlerde bizim de bulunmamızı kolay etsin bize diye dua ederiz. Kadınların hep örneği olarak bilinir. Hani dikkat ederseniz dualarda işte Hatice annemizle, Ayşe anamızla denirken, Fatıma anamızla denirken, yani bir kadın için dua yapılıyorsa, genç bir kız için dua yapılıyorsa hep bunların ismi anılır. Ben biraz alınıyorum bu işten. Yani Hatice annemiz kadın ama bizim de anamız. Dolayısıyla Allah-u Teala genç Müslüman kızlarımızı onunla buluştursun cennette de bizi de buluştursun. Yani öyle erkek ayırırsak bu sefer dualar da yapılırken erkekler de Ebu Bekir radıyallahu anh'la buluşsun. Kadınlarla hiç buluşmasın cennette demek gibi olur.
Belki mahremiyet hassasiyetimizden hocam böyle
cennette mahremiyet yok.
Yok işte onu cennette o an hatırlamadığı
için. Yok yani bu yürekteki sevgiden kaynaklanıyor. Biraz fazla sevgiden kaynaklanıyor. Bir de kadın kadına şefaat etsin, erkek erkeğe şefaat etsin gibi düşünülüyor. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı olarak büyük bir, uzun bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi Bukhari'den nakledecek Nevevi rahmetullahi aleyh. Hafız Salih böyle vurgulamalarına dikkat ederek okuyalım. Hadis uzun, 2 sayfa kadar. Arada gerektiği yerlerde keseriz. Evet.
Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir gün evinde abdest alıp dışarı çıkarken kendi kendine bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmayacağım. Hep onun yanında bulunacağım.
Kim bunu diyen?
Ebu Musa.
Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh.
Sonra mescide gidip oradaki sahabilere Peygamber aleyhisselamın nerede olduğunu sordu. Onlar da şu tarafa doğru gitti dediler.
Yani bir yere gitti sallallahu aleyhi ve sellem. O da adak yaptı ya, adeta gidip yanında duracağım. Evet.
Ebu Musa olanları şöyle anlattı. Resul-i Ekrem'in gittiği yeri sonra nihayet Eris kuyusunun bulunduğu bahçede olduğunu öğrendim.
Bir bahçeye gitmiş, o bahçede de bir kuyu var, adı Eris.
Ben de bahçe kapısının yanına oturdum. Peygamber aleyhisselam tuvalet ihtiyacını giderip abdest aldı. Ben de kalkıp yanına vardım. Baktım ki Eris kuyusunun kenarındaki taşların üzerine kuyu ağzındaki bileziğin tam ortasına oturmuş, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmış.
Manzarayı anladık değil mi? Taşların üstüne oturuyor, ayaklarını suya, kuyuya doğru salmış.
Kendi kendime bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapıcısı olacağım dedim. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh gelerek kapıyı çaldı.
Yani bu kapı derken ev kapısı değil bu. Bahçenin bir kapısı var. Aslında görülüyor içerisi ama nezaketen girebilir miyim diye soruluyor.
Kim o diye sordum. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedikten sonra Peygamber aleyhisselamın yanına vardım ve ya Resulallah Ebu Bekir geldi. Huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele.
Evet, şimdi buyurdu. Birinci olay, Ebu Bekir'in gelmesi için izin istiyor. İzin veriyor ve onu cennetle müjdele diyor.
Geri dönüp Ebu Bekir'e içeri gir, Resulullah seni cennetle müjdeliyor dedim.
Allahu Ekber.
Ebu Bekir içeri girdi. Peygamber aleyhisselamın sağ tarafına geçip onun yanına kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu. Ve tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıttı.
Yani neden baldırını açıyor? Şimdi pijama gibi bir şey var ya, evet. Suda o ıslanmasın diye. Kuyu demek ki suyu yukarıda. Ayağını yukarı doğru, çamaşırını yukarı doğru çekti.
Ben de geri dönüp yerime oturdum. Ben evden çıkarken abdest almakta olan kardeşim arkamdan yetişecekti. Onu düşünerek kendi kendime, eğer Allah Teala falanın hayrını dilerse onu buraya getirir dedim.
Kardeşi için de.
Evet. O sırada birinin kapıyı ittiğini gördüm. Kim o diye sordum. Ömer İbnül Hattab dedi. Biraz bekle dedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek selam verdim ve Ömer geldi, huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu.
Kaç etti? İki.
Ömer'in yanına dönerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmene izin verdi ve seni cennetle müjdeledi dedim. Ömer içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafına geçerek kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu ve ayaklarını kuyuya sarkıttı.
Kaç kişi oldular kuyu başında?
Üç.
Üç kişi oldular.
Ben de dönüp kapının yanına oturdum. Kardeşimi düşünerek kendi kendime, eğer Allah Teala falanın hayrını dilerse onu buraya getirir dedim. Bu sırada biri gelip kapıyı itti. Kim o diye sordum. Osman İbni Affan dedi.
Radıyallahu anh.
Biraz bekle diyerek Peygamber aleyhisselamın yanına gittim ve onun geldiğini haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bela ile birlikte onu cennetle müjdele buyurdu.
Ya Allah, Osman'a girince.
Geri döndüm ve içeri gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına gelecek bela ile birlikte seni cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyu bileziğinde oturacak yer kalmadığını görünce onların karşılarında bir başka yer oldu.
Ya Allah, yani kuyunun yuvarlağı doldu üç kişiyle. Dolunca Osman ne yaptı? Karşıda bir taşın üstüne oturdu.
Sa'id İbnül Müseyyeb dedi ki, ben bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma kabirde yan yana duruyorlar değil mi? Onu Sa'id İbni Müseyyeb demek ki o günden kabir şekilleri belli oldu diyor. Hikmet deryası.
Buhari'nin bir rivayetinde şu fazlalık vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kapıyı korumamı emretti. O rivayette şu ilave de vardır. Osman müjdeyi duyunca Allah'a hamd etti. Sonra da Allah yardımcım olsun dedi.
Ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada kaç sahabiyi cennetle müjdeliyor? 3 sahabi. Şimdi bu cennetle müjdelenme meselesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken, henüz yani ölüm söz konusu olmadan belli müminlerin adını vererek bu hadiste olduğu gibi bu cennetliktir buyurdu. Bunlar bir kısmı hepimizin çok iyi bildiği ama muhakkak bilmemiz gereken 10 sahabiden oluşuyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genel olarak cennetliktir dediği insanlar var. İsim zikretmeden. Mesela filan ameli yapan, şöyle yapan cennetliktir buyuruyor. Ama burada Ebu Bekir'e söyle cennetliktir sözü muayyen bir isim veriyor. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem cennetliktir sözü bir genel tanım olarak var. Bir de şahıs olarak bu cennetliktir dediği var. Böyle şahıs olarak isim verdiği net 10 kişi var. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh, Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh, Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh, Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh, Sa'id ibn Zeyd radıyallahu anh. Bu 10 kişiyi cennetliktir diye adeta damgalamış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada mesela bir önceki hadiste Hatice annemize cennete bir köşk vaat edilmişti, değil mi? 11 olması lazım. Hayır, öyle değil. Bizzat cennetliktir sözcüğünü kullandığı 10 kişi var. Ama Hatice annemizde görüyoruz ki sonra Fatıma anamızın kulağına sen bana kavuşacaksın benden kısa bir zaman sonra diyor. Biraz dolaylı gibi olan onlarca var. Ama %100 isim vererek adeta koltuk numarasını göstererek cennette 10 kişiye söz vermiş. Bundan şöyle bir sıralama yapabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ashaba cennetin kapılarını gösterdi. Cennetlik ifadesi ashabın tamamı için var. Ehli Bedir'e katılanlara biraz daha yakından zoomlayarak mı deniyor şimdi? Zoomlayarak gösterdi. Hudeybiye sulhüne katılanlar biraz daha yakından. Akabe beyatına, özellikle ikinci Akabe beyatına katılanlara bakıyoruz ki çok yakından İslam devletinin kurucusu o 12 kişi mübarek insana, daha sonra gelenlere o 70 kişi oluyorlar. Hasan, Hüseyin radıyallahu anhumaya cennet gençleri diyor. Bilal'e senin takınya seslerini duydum, terlik seslerini duydum diyor. Zeyd ibn Harise, Abdullah ibn Mes'ud, Ammar ibn Yasir, Yasir'in ailesi, anası babası Ebu Cehil'in işkenceyle öldürdüğü. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok kimseye cennet sözünde bulundu. Ama bu Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayet ettiği gibi bakıyoruz. Cennette olduğunu söyle diyor. Ama Hasan ve Hüseyin için cennet gençlerinin efendisi diyor. O da cennet. Bedir ehlinin geçmiş gelecek günahları mağfiret ediyor. Bu cennet demek zaten. Ebu Zer el-Gıfariye, Huzeyfe ibn-i Yaman radıyallahu anh, Ebu Dehda, Enes ibn-i Nadr, hani cennetlik diyor Uhud'da da gidip şehit oluyor. Annemiz Hatice özellikle burada, Fatıma anamız, Ayşe anamız, Hafsa radıyallahu anh'a yönelik hadis-i şerifler var. Ama hiçbiri o 10 kişi gibi değil. Bu önemli bir ayrıntı. Mesela genel olarak vaat ettiği şeylerde bakıyoruz ne buyuruyor? Mümin kardeşiyle tartışan tartışma esnasında işte dininin hatırı için ben tartışmıyorum deyip vazgeçene cennetin ortasını söz veriyor. Cennetlik bir amel demek ki bu. Aynı şekilde mesela kız, 3 tane kız çocuğu doğurup büyüten, 3 kız kardeşi babasından sonra ona kalınca onlara iyi davranan, bunların hepsine cennet sözü veriyor. Mesela ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamet günü Allah-u Teala buyuracak, benim için birbirini seven müminler nerede diyecek. Bunlara bir cennet vaadi var ama genel vaatler bunlar. Özellikle bu 10 kişiye vaadi var. Ashab-ı kiramdan onlarca kişiye biraz dolaylı gibi bir vaat var. Bütün ashab-ı kirama vaat var. Onların peşinden gidene de kıyamet günü büyük vaatler var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından. Bu niye bu hadis-i şerif buraya geldi? Yani bir müjdeleme kültürümüz var bizim. Bu müjdeleme kültürümüzün örneği olarak bunu dinlemiş olduk. 711. hadis-i şerife geçelim Hafızhane.
Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumanın da bulunduğu bir grup insanla oturuyorduk. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan kalkıp gitti. Uzunca bir süre dönmeyince başına kötü bir iş gelmesinden korktuk ve telaşla yerimizden kalktık. Bu endişeyi ilk duyan bendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi araya araya Ensardan Neccaroğullarına ait bir bahçeye geldim.
Deminki hadiste de gördük. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bahçesine gidiyor. Orada abdest alıyor, oturuyor, ikram ediyorlar ona. Yani hep ashab-ı kiram gelmiyor. O da ashab-ı kiramın evlerine gidip muhabbet ediyor demek ki sallallahu aleyhi ve sellem.
Giriş kapısını arayarak bahçenin etrafını dolandım fakat bir kapı bulamadım. Bahçenin dışındaki bir kuyudan içeriye su veren küçük bir ark gördüm ve...
Ark, kanal.
Su kanalı.
Şimdi köy bilmeyenler bunu anlamayabilir, evet.
Ve oradan büzülerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim.
Şimdi manzarayı anladık mı? Yani bahçenin etrafı diyelim çitle. Çit yoktu, onlar hurma lifleriyle çevrili. Bir su bir yeri kazmış bir miktar. Bu da eğilmiş oradan. Oradan içeri girmiş. Demek ki zayıf birisiydi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bundan anlaşılıyor.
Ebu Hureyre sen misin?
Diye sordu. Görmüş Efendimiz onu.
Evet ya Resulallah dedim. Ne haber dedi. Aramızda otururken kalkıp gittin. Geri dönmediğini görünce sana bir kötülük yapılmasından korkup telaşlandık. İlk endişe duyan da ben oldum. Kalkıp bu bahçeye geldim ve tilki gibi iki büklüm içeri girdim. Diğerleri de arkadan geliyor dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre diye seslendikten sonra ayakkabılarını çıkarıp verdi ve şunları söyledi. Şu ayakkabılarımı alıp geri dön. Bu duvarın arkasında gönülden inanarak La ilahe illallah diyen kime rastlarsan onu cennetle müjdele.
Ya Allah, ne büyük nimet, elhamdülillah. Müjdelemeyi konuşuyoruz değil mi? Şimdi Ebu Hureyre'nin sahnesi duygusal tabii. O duygusal sahneye takılıp kalacağız biz şimdi ne kadar koştu. Tilki gibi girdim oradan diyor. Ama ondan daha büyük bir şey. Git şu duvarın arkasında kimi görürsen La ilahe illallah diyen ona cennetliksin de diyor. Niye ayakkabılarını ona veriyor peki? Çünkü herkes peygamberin ayakkabısını tanıyor aleyhissalatü vesselam. Yani Ebu Hureyre bunu kafadan atıyor demesin diye elinde peygamberin ayakkabısı varsa onun yanından geldiği anlaşılacak. Sonra döndüğünde de Efendimiz ayakkabıyı verecek zaten. Bu hadisin devamında bu işi yapıyor. İlk gördüğü de Ömer oluyor. Ömer'e bunu söylüyor. Ömer de onu bir yumruk vurup göğsünü onu oturtuyor yere. Bunu böyle söylüyorsun, insanlar ibadet yapmayacak diyor. Ömer'in kafa başka tabii. Ömer bir başka radıyallahu anh. Ama ala külli hal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i tevhid ehline cenneti müjdeliyor. Ebu Hureyre'nin bu sahnesi de hepimiz için duygusal bir şey. Deminki Ebu Musa el-Eş'ari'nin hadisinde belki dikkatimizden kaçmasın diye özellikle vurgulamam gereken bir şey var. O hadiste bir kapıda bekleme, izin alma terbiyesi de var. 710. hadiste. Nedir o? Yani bahçede olsa kapıya vurmadan içeri girilmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının mutat görevlisi Ebu Bekir'miş radıyallahu anh. Çünkü 24 saat beraberler ya. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın olmadığı yerlerde bir sahabi görevlendiriliyor, bekliyor. Hatırlıyor musunuz? Hani bir kadın çocuğundan dolayı matem tutarken Efendimiz ona nasihat ediyor, dinlemiyor. Sonra özür dilemek için geldiğinde ne diyor? Kapıcısını bulamadım diyor. Yani o esnada demek ki orada görememiş onu. Burada çok önemli bir nokta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bağrındaydı. Buna rağmen patküt girilmiyordu yanına. Bir edep var. Bu edebi Kur'an-ı Kerim zaten bize kurallaştırıyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İzin verilirse girin. Demek ki kapıya vuracaksın. Bak burada bahçe kapısına vuruyor. Halbuki bahçe görülüyor. Demir korkuluklarla çevrili değil orası ama vuruyor. Kim soruluyor, cevap veriliyor. Bu bir onur kırıcı durum değil. Bir nezaket meselesi. Uygun bulunmuyor olabilir. Hatta ayet ne buyuruyor? Uygun değiliz derse küsmeyin, geri gidin. Yani bu elbette ki yani çok yakın baba oğul arasında geçerli olmayabilir. Gerçi onlarda da mesela yatak odasına girmesi caiz değil evladın. İzin alması gerekiyor. Burada Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın hatırası da bizim için çok güzel olmuş oldu. Peki bir 712. hadis-i şerife geçelim şimdi.
İbn-i Şumase şöyle dedi. Amr İbn-i As ölüm döşeğindeyken yanına gittik. Yüzünü duvara döndü, uzun uzun ağladı. Bunun üzerine oğlu, babacığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle müjdelemedi mi?
Şimdi Amr İbn-i As büyük sahabe değil mi? Yani Efendimiz ona bir sürü övgülerde bulundu. Öleceğini anlayınca ağlıyor. Oğlu da ya niye ağlıyorsun baba, sen peygamberden bir sürü müjde almış adamsın diyor. Evet.
O zaman Amr İbn-i As yüzünü bize dönerek dedi ki ahiret için hazırladığımız en değerli azık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüdür. Hayatımda 3 devir vardır.
Yani 3 döneme ayırmış hayatını Amr İbn-i As.
Bir zamanlar Resulullah'a benden fazla kim besleyen yoktu. Bir yolunu bulup da onu öldürmek benim en çok arzu ettiğim şeydi. Şayet bu haldeyken ölseydim mutlaka cehennemlik olurdum.
Evet, bu bir.
Allah Teala gönlüme İslam sevgisini koyunca Peygamber aleyhisselama gelerek elini uzat sana biat edeceğim dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim.
Bunun üzerine, biat edeceğim ne demek? Yani senin yanında olacağım, Müslüman olacağım demek istiyor.
Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu Amr diye sordu. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın buyurdu. Bağışlanma mı dedim.
Yani çünkü azılı bir müşrik o zaman, kafir. Beni affedecekse Allah Müslüman olayım demek istiyor.
Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hac etmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun? Buyurdu. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok sevdiğim biri yok.
İkinci kademe buymuş.
Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi. Ona duyduğum saygıdan dolayı gözlerimi kandıra kandıra yüzüne bakamazdım. Biri bana onu anlatmamı isteseydi yüzüne doya doya bakamadığım için bunu yapamazdım. Şayet bu haldeyken ölseydim cennetlik olmayı umabilirdim.
Çünkü çok güzel, imanında zirvede duruyor.
Sonra öyle işlere karıştık ki o işler karşısında halimin nasıl olduğunu bilemiyorum.
Yani o işlere karıştık dediği işler hangisi? Siyasete girdi, vali oldu, yönetici oldu, fetihlere girdi, fetihte belki birine yanlış iş yapıldı, valilik, her şey hakka, adalete uymuyor olabiliyor. Evet.
Öldüğüm zaman arkamdan ne ağıt ne de ateş yakılsın.
Yani bidatlerle son anında, bak bir sahabi ne kadar güzel bir şey. Son anında kendisiyle ilgili bir bidat yapılmamasını vasiyet ediyor.
Beni gömdüğünüz zaman üzerime toprağı yavaş yavaş atınız. Sonra bir deveyi boğazlayıp etini taksim edecek kadar bir zaman kabrimin yanından ayrılmayın ki siz yanımdayken yerime alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşünün.
Ya Allah! Bu hadisi şerifle sabit. Yani cenazeyi toprağa koyuyoruz ya, o koyduğumuz esnada orada bekleyelim mi biraz? Ne kadar bekleyelim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir deveyi kesip etini dağıtacak kadar, iyi bir kasap yarım saatte keser herhalde ama normalde bir saatte kesip dağıtacak kadar bekleyin orada buyuruyor. Saat olmadığı için o zaman saatin yerine bu kullanılıyor. Onu vasiyet ediyor. Yani melekler gelecek, bana soru soracaklar orada. Siz orada bekleyin. Allahu Ekber. İman böyle bir şey işte. Bak hiç yani sizi nereden duyacağım, sesinizi, sizi mi gör, böyle bir şey düşünmüyor. Allah onlardan razı olsun. Böylece bu bölümdeki hadis-i şerifler bize bir Müslüman olarak hayatımızda, buradaki örnekler gerçi hep maddi olmayan, cennetle ilgili örnekler oldu ama dünya hayatıyla da ilgili olsa, müjdelemek diye bir kültür vardır. Bu müjdeleme müminin sevincini paylaşmaktır diye bir idrak olmuş oldu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.